Ayrım 34.
Gitmemezlik yakışık almazdı. Kadıncağızın üstelik dertli bir hali vardı. Seni de mi yalnız bıraktılar abla? Ha, herkes bir tarafa gitti. Vasıf abi, canı cehenneme. Hayrola? Kuma getirecekmiş üstüme. Başına yumruk yemiş gibi sersemledi Rana. Eli ayağa dolaştı, kapının tokmağına tutundu, sekinin üstüne bırakıverdi kendini. Küçük hanım? Telaşlandı Pakize, çayı unuttu, bir bardak su aldı geldi. Benzi uçmuş genç kadının derdini anlamaya çalıştı. Küçük hanım, gebe mi kaldın yoksa? Derin bir nefes çekip doğrulmaya çalıştı Rana. Bilmem diyebildi. İki gündür pek kendimde değilim. Allah'ın sevgili kulu, nur topu gibi bir yavru nasip eder inşallah diye iç geçirdi Pakize. Oğlan mı istersin, kız mı? Kısmette ne varsa. Pakize'ye açılmak niyetinde değildi. Sen de inşallah yakında... Yakınlığı mı kaldı bunun diye havalandı Pakize. Parmaklarıyla acele bir hesap yaptı. 6 seneyi buldu bu herifle haşır neşir olalı. Yok, olmuyor küçük hanım, olmuyor. İçim dışım hepsi boş. Babalığa torun gerekmiş. İmam efendi fetva verdi oğluna. Kuma getirecekmiş Vasıf. Getirsin görelim. Bir hışım kalktı, 2 fincan çay doldurup geldi. Hacı Pala'yı hatırlar mısın diye sordu pes perdeden. Hani o yangında kavrulan üfürükçü. Yavaş yavaş kendini bulan Rana başıyla onayladı. Onun bir kızı varmış meğer, Kısıklı'da. Gittim gördüm. Allame bir kadın. Babası ha şimdi şurada olsa eline su dökemez. Neler yaptırmadı ki bana. Muska'dan at sidiğine ne dediyse yapmamazlık etmedim. At sidiği faslını hiç duymamıştır Rana. Sırrı açığa çıkar diye korktu, sıkıldı, soramadı. Anlatmaya devam etsin diye de ters bir tavır takındı. Kadın allame diyorsun ama netice ortada, 0. Öyle değil mi abla? Dur bak dinle. Son gittiğimde senin kocan topal mı diye sordu. Aa, ağzım açık kaldı. Evet, harp malulu dedim. Gece çişe kalkar mı? Kalkar dedim. Abdesthane alt katta değil mi? Evet, onu dahi bildi bak. Sen şimdi 7 adet buğday, 7 adet arpa, 7 adet de bakla tanesi koy bir oturağın içine, kocanın başucuna yerleştir. Gece karanlıkta aşağıya kadar zahmet buyurmadan oturağa işesin, sabahleyin taneleri bir rafa diz, sidiği götür dök. Abla, kusura bakma ama sidikle ne alakası var işin? Varmış bak, sabret dinle. 7 gün içinde tanelerden hiçbiri yeşermezse o adamın dölünde hayat yokmuş. Birer hafta arayla 2 ay boyu yeniledim oturağın içine. Taneler yeşermedi, çürüdü. Diyeceğim, senin Vasıf ağabeyin hem suçlu hem güçlü. Kuma getirecekmiş üstüme. Getirsin, görelim. Pakize'nin anlattıklarından sonra Rana'nın aklı büsbütün karıştı. Özürlü olan kimdi? Kendisi mi, eşi mi? Değil öyle sinsi sinsi adamın sidiğiyle uğraşmak, Begin'in iktidarsız olduğunu düşünmek bile ona olan sevgisini rahatsız ediyordu. Pespaye işler zaten Haşim Bey'in kızına yakışır şey değildi. İyi de, ya çocuk yapamazsa? Rüyalarına giriyordu baş köşeye kurulmuş 4 memeli bir kuma. İmanı noksandı, ceza mı çekecekti? Fala baktırmaktan kahve tiryakisi oldu. Abu Zer'in baldızı, şaşı gözlü Sıdıka mahallede ünlüymüş. Yamuk parmakları elindeki fincanı top gibi çevirir, bir gözü tavanda, öbür gözü telvede okurmuş geleceği. 2 hafta boyunca endişeli hanıma aynı şeyi söyledi. Bak gelin abla, gel bak. Bu kümbet fincana yapışmış, sanki her falında çıkıyor. Toprağın kabarmış, erenler çağırıyor seni. 3 vakte kadar uzun bir yolculuk var. Bakla mı desem, arpa mı? Na bak, şurada bir filiz yeşeriyor. Sıdıka kız ilminle 1000 yaşa. Ziyaretleri gereksiz bulmuştu Begi. Yanılmıştı belki de. Evliyanın topraktan yükselen sessiz soluğu gibi yeşirecekti arpa. Begüm, Eyüp Sultan'a götürür müsün beni? Eyüp Sultan türbesinin hacet penceresini eliyle sıvazlayıp mırıldanan Rana'nın dileğini duyan yanındaki çarşaflı hanım çocuk isteyenler için Tuzcu Baba'yı salık verdi. Beşiktaş'ta Tuzcu Baba, Bakırköy'de Zuhurat Baba, yaz günleri hava güzel, Sarıyer'de Telli Baba. Begi ile birlikte Pirinkopa'da Aya Yorgi'nin yokuşunu yalın ayak çıkmaya kadar vardırdılar bu ziyaret işini. Halil Bey hanımını İstanbul dışındaki ziyaretlere de götürmeye hazırdı ama suikast olayının yarattığı sıkıntılı havadan tedirgin oldu, vazgeçti. İstiklal Mahkemesi paşaları aklanmış derken İzmir'de Ziya Hurşit'le birlikte 13 kişinin 5 hafta sonra da Ankara'da Cavit Bey'le birlikte 4 kişinin idam edilmeleriyle etrafa bir sessizlik çöktü. Kalkması beklenen örfi idarenin uzatılacağı şayiası dolaşmaya başladı, mutlakiyet devrine geri dönüş mü vardı? Halil Bey'in bacıları 5 kızı da dünyaya getiren Ebe Nakiye Hanım aile dostu olmuştu. Rana'ya kanı pek ısınmış, konağa her uğrayışında "Gelin hanım, hadi işsiz kaldım, bir gayret" diye takılır, hatırını sormadan gitmezdi. Baş başa kaldıkları bir gün, "Ebe anne, ne yaptımsa olmuyor" diye yakındı Rana. "Bildiğim tek bir yol var, başka ne yaptın ki benim güzel kızım? Tütsüler, ziyaretler." Nisai ilminin ünlü uzmanı Besim Ömer Paşa'nın yanında yetişmiş Nakiye Hanım'ın ağzı açık kaldı. "Senin gibi akıllı bir kız nasıl böyle işlere kalkar?" Ağlamaklı gelinin ellerini avucunun içine aldı. "Rana, iyi dinle beni yavrum. Kadınlarda kısırlığın sebebi iyi kötü bellidir. Ne diyeyim, yumurta noksanlığı, rahme giden mecrada tıkanıklık, her neyse, bunlar ancak tıbben teşhis ve tedavi edilecek şeyler. İcap ederse çaresine bakarız. Sen şimdi beni iyi dinle. Güleç yüzün, tatlı sözünün tadına doyum olmaz ama sezebildiğim kadar asabi bir bünyeye sahipsin. Kendini bırakırsan evham seni yer bitirir. Çocuk bana nasip olmayacak diye kurdukça kasıyorsun kendini, içinde daralmış bir şey varsa daha çok daralıyor. Herhangi bir müdahaleden önce sinirlerini dinlendirmen lazım." Suçlu gibi başı eğik umutsuz gelinin alnına düşen perçemini kulağının arkasına doladı. "Evvel emirde gidin, kaplıcalara gidin, dinlenin, kendinizi dinleyin. Kükürtlü suların sinir merkezlerini teskin edici bir hususiyeti vardır." Gitmek üzere ayağa kalkarken de yanağına bir öpücük kondurdu. "Tahminim doğru çıkar, nur topu bir yavruyu kucağına koyarım inşallah." Mudanya vapuru Sarayburnu'nu yalayıp geçerken sahildeki kalabalığı gören yolcular telaşa kapıldı. Nümayiş mi vardı gene? Bir şapka yüzünden kellenin uçtuğu bu gergin ortamda uslanmak bilmez miydi Hacı Hoca takımı? Endişeli gözlerin birbirini sorguladığı sıra kıyıdaki kalabalığın ortasından bando sesi yükseldi. Halil Bey'in karşısında oturan üniformalı iki asker ayağa kalkıp selama durdular. Rana'nın yanındaki görmüş geçirmiş nine güleç bir yüzle, "Kılıç kınından mı çıktı gene?" diye sordu askerlerden birine. "Kılıç mılıç işi geride kaldı teyze," diye yanıtladı asker. "Paşamızın heykeli, açılış merasimi var bugün." Saatler sürecekti yolculuk. Heykel, Topkapı, Gülhane derken sohbet aldı yürüdü. "Eski cana yeni kan hep Gülhane'den çıktı," diye fikir yürüttü tek kulaklı iyi giyimli bir zat. "Nedenmiş?" "Mutlakiyetten cumhuriyete geçişin timsali değil de nedir şu dikilen heykel?" diye sürdürdü. 100 senedir didinir durur bu millet. Adıyla müseccel Gülhane Hattı Hümayunu. Nerede okundu?" Ne demek istiyordu bu adam? Neyi kastediyordu? Böyle ne idüğü belirsiz laflara kulak asmak akıl kârı değildi. "Dumlupınar'da mı gitti kulak beyzade?" diye terslenince askerlerden biri ortalık sus pus oldu. Mudanya'da vapurdan çıkarken iri kıyım iki sivil karşıladı konuşkan beyzadeyi, kuru bir selam koluna girdiler. "Yarın kulağı var evladım," diye fısıldadı görmüş geçirmiş nine. Bursa'nın şifalı sularıyla ün salmış çekirgesi. Kaplıcanın sıcak suyunda gevşeyen Rana ilk iki gün marazlı insanlara bakıp haline şükreder olduysa da romatizma, diyabet, bel ağrısı, sancı, sızı, gece gündüz hastalık dinlemekten sıkıldı. sabırsız hanımını oyalamak niyetiyle her gün günübirliğine bir payton kiraladı Halil Bey. Ayak alışmışken ziyaretlere devam diye takıldı. Evliyadan kim var burada Begim? Osman Gazi, Orhan Gazi, Hüdavendigâr Murat, Çelebi Mehmet Sultan. Ama onlar evliya değil ki. Neden olmasın tatlım? Onlar üç kıtaya yayılmış devasa bir devletin temelini atmışlar. Zuhurat Baba ne yapmış? Keramet sahibiymiş diyecekti, vazgeçti. Eli karnına vardı. Keramet neresinde diye düşündü Rana, beyine hak verdi. Erken yatıp erken kalkma, sabah akşam banyo faslı, geri kalan zamanı daldan dala konan kumrular gibi korularda dolaşmakla, 500 yıllık camileri, türbeleri gezmekle geçirdiler haftayı. Çarşıda ipekten bir gecelik beğendi Rana. 7. gün havuzdan çıkışta burkulan bileğini ovuştura dururken derdini paylaşan birini arayan geçkince bir hanım, "Ah şu romatizma, gencine yaşlısına bakar" diye yakınıp incinen bileği görmek isteyince, "Romatizma değil teyze" diyerek kısa kesmek istedi canı yanan genç kadın. Peki neden bir haftadır buradasın? Kükürtlü suları tavsiye ettiler. İlgisine, tatlı diline karşılık göremeyen gençkince hanım gücendi. Ne işin var burada? Kükürtlü sular kükürtlü de akızım. Otel odaları arasında sıkışıp kalmış, iki küçük pencereden sızan loş ışığı, sarımtırak nefes kesen buharıyla küçük kükürtlü hamamı Yavuz Selim'in babası Bayezid Sultan zamanından kalmaymış. Boğucu havaya, suyun sıcaklığına dayanamadı Rana. Ertesi gün neden ayrılmak istediklerini soran yönetici hanıma, "Sinirlerimin gevşemesi lazımmış efendim. Burası, mazur görün, aksi tesir yarattı" demek mecburiyetinde kaldı. Anlayışlı müdüre akli dengesizlik gibi önemsiz marazlar için Gemlik'teki suları önerdi. Gemlik'ten Umurbey'e çıkarken, Gemlik yerine Çekirge'ye döndüler. Halil Bey cami avlusuna sığınmış bir sahaftan Osmanlı'nın doğuşu, hükümet merkezi Bursa başlıklı Risale'den az kabaca bir iki kitap edindi. Havuza batıp çıkıp okumaya daldı Rana, camilere, özellikle türbelere başka bir gözle bakar oldu. Mağlubiyetle, felaketle, korkuyla dolu hüzünlü bir ortamda büyümüş hatun, zaferden zafere koşmuş atalarının anısıyla içindeki ezikliği, ezikliğe karşı olan semeresiz isyanı, endişeyi manasız bulmaya başladı. Ne demişti beybası? Ağlama zamanı, gülme zamanı. Her şeyin bir vakti vardı. Yenmiş, yenilmiş, gülmüş, ağlamış, en karamsar günlerinde bir evlat peydahlamış, selamete kavuşmuştu o cengaver ataların ümitsiz torunları. Vapurda Dumlupınar'ı hatırlatan askerin sesi kulağında çınladı. Hurafeye mi, tarihe mi inanmalıydı kafası çalışan insan? Ölü de değildi, dirideydi keramet. Birbirine kenetlenmiş damların üstünden, uzakta, denizle birleşen ufuk, ufkun ötesinde geride kalan pastırma yazının o güzelim günleri. Rüzgarda sallanan kel dalları, cama yapışan kar taneciklerini seyrediyordu düşüncelere dalmış Rana. 1,5 ay geçmişti kaplıcadan döneli. Eski taos, eski hamam. Değişen bir şey yoktu. Karnının şişmesiyle göğüslerde gelişirmiş hamile kalınca. Eli vücudunda gezindi, karnı içe göçük, göğüsleri de sönmüş gibi geldi ümitsiz kadına. Kayan ömrünün işaretiydi cama konan, eriyip giden danteller. Esas olan sevgidir demişti Begi. Kısır bir kadına olan sevgi ne kadar sürerdi? Meyvesiz ağaç kesilmeye mahkumdu. Etraf, aşiret, konu komşu ne derdi? Fiskoslarla beslenen cemaatin içinde sevdiği insanın alay konusu olmasına nasıl razı olurdu? Adamın tabii hakkı değil miydi evlat sahibi olmak? İyi de o doğurgan kuma eve ayak basarsa ne mi yapardı Rana? Koca evini terk edip baba ocağına mı dönerdi? Anasının manidar gülüşü canlandı gözünde. Sineye çeker kalır mıydı? Bebeği leylek getirmiyordu malum. Begi başka bir yatakta, başka bir kadınla, kapının ağzından gelen sesle irkildi. Kaç tane saydın tatlım? Cama konan kar taneciklerini işaret ediyordu Begi. Bak sana ne getirdim. Yün yumak olmuş mavi gözlü, kar beyaz bir kedi yavrusu. Leyla'nın zembille getirdiği bebek miydi bu yumak? İncitirim korkusuyla usulcacık avucunun içine aldı, sevdi, okşadı, öptü Rana. Bir garip çağrışım, çocukluk yılları, amcasının getirdiği sarı sarı civcivler, aklı Sultan Tepe'ye gitti. Pakize'yi tanıdığında hatırlar mısın Begim? Nerede? Beybağımın evinde. Nazile değil miydi adı? Yok, hayır, öbürü Pakize. Ha, evet hatırladım. Hafif aksak beyi olan. Evet işte o hafif aksak beyi kuma getirecekmiş üstüne. Yosun yeşili gözlerinde endişe tutamadı kendini. Begim de üstüme kuma? Boğazında hıçkırık, lafı yarıda kaldı. Yanağından sızan yaşı gizlemek ister gibi başını Begi'nin göğsüne dayadı. Şaşıran adamcağız, "Neden böyle hep yersin kendini, a benim vesveseli yârim?" diye söylendi. "Gül koklar mıyım üstüne? Kuma, ne kuması?" Usanmaya başlamış gibi görünen sese iniltili bir yanıt geldi. "Oğluna fetva vermiş Vasıf'ın babası." "Fetva? Fetva mı kaldı? Taaddüdü zevcat tarihe karıştı Ranem. Begin'i hapse göndermeye mi niyetlendi hanımı?" Boş laf değildi hapis. Emine görümcenin mektubunda sıraladığı, meclisten birbiri ardına çıkan kanunların içeriğini bilmemek mazeret sayılmadığı gibi, suikast olayının tepkileri de henüz yatışmamış, suçlu görülen Rüştü Paşa asılmış, örfi idare bir yıl uzatılmış, Refet Paşa askerlikten istifa etmişti. Yeni kanunlarla ne yapması gerektiğini bilemeyen mahallenin muhtarı Halil Bey'in peşini bırakmaz oldu. Kış kıyamet demeden kapıya dayanıyor, onu sor, bunu not et, akşam namazından evvel konaktan çıkmıyordu mübarek. Yanlış bir iş yapmaktan korkan adamcağıza hem acıyor hem de kimin nesi, kimin fesi belli olmayan bu zamanda resmi bir şahsiyeti gücendirmek istemiyordu Halil Bey. Zemheri'nin karanlık, kasvetli günlerinde beyinden ayrı, gelecekten endişeli ne yapacağını bilemeyen Rana, hanımanneyle karşılıklı zar atıyordu tavlada. Üç kere üst üste çift atabilse ana olacağına inandırmıştı kendini. Yeni takvime göre yeni yıl Şubat ayının yarısına varmıştı. Kızların yokluğunda bakkal çakkal hesabını kayınvalidesinin defterine işliyor, rakamları yukarıdan aşağı topluyor, toplamı unutuyor, yeniden topluyor, her yeni toplamada bir hata buluyor, siliyor, düzeltiyor, bir aydan ötekine hesabı tutturamıyordu bir türlü. Aklının başka yerde olduğunu fark eden Seyla Hanım, "Mıhtar mıhtar değil ki," diye söylendi. "Cızık çekmesini bile bilmiyor adam. Ha ben mıhtar olmuşam ha o." Hatasını çözmeye çalışan gelininin saçlarını okşadı. "Dilin kemiği mi var kızım? Evin begi ha bugün Üsküdar, devirse gün Ankara, yemin kasem hatun ana yamandır. Mıhtarı kapıdan döndürür, sen yüreğini ferah tut." Her derdine ortak olan, çare bulan bu sevecen insanın eline sarıldı Rana. Kaynanası değil, anasıydı Seyla Hanım. "Anne." "He söyle, ne var kızım?" "Kükürtlü sular kötü geldi galiba."
"Herdir?"
"Güneydoğu şivesi hayırdır."
"Midem bulanıyor anne." Yüzünü saklar gibi başını çevirdi. "Adette görmez oldum. Arada bir iki gün geciktiği olurdu ama bu sefer neredeyse ikinci ayda olacak."
Tütün saran Seyla Hanım'ın gözleri parladı. Sarılıp öpecekti gelinini. Temkinli davrandı. Gırgır dolabın üstünde duran marif takvimini gelinine uzattı. "Hele bak Cemre'ye kaç gün var." Cemre'nin havaya düşmesine bir hafta kalmıştı. Bir hafta daha sabretmeyi önerdi Seyla Hanım. O bir hafta boyunca devamlı yellenme ihtiyacıyla kıvrandı Rana. Duyulur korkusuyla odasına kapanıyor, ıkınıp sıkınıyor, rahatlayamıyordu bir türlü. İstifra edecek gibi yüreği kalkıyor, kuru örtüden başka bir şey çıkmıyordu ağzından. Nane limon kaynatıp içti, tuğla ısıtıp karnına tuttu, nafile.
"Bana bir hal oldu anne, dayanılır gibi değil, adet de görmedim hala, o kan içimde mi kaldı?" Neyin emaresiydi bunlar? Anlamasını anlamıştı Seyla Hanım. Emin olmak için Ebe Hanım'a gizliden haber saldı. İkinci Cemre'nin suya düştüğü gün Nakiye Hanım her zaman yaptığı gibi bir kutu şekerle arz-ı endam eyledi. Başına gelenleri kükürtlü sulardan bilen Rana, Ebe Hanım'ın elini öpmedi, hoş geldinizle yetindi. Ne o Rana, küskün bir halin var. Küskün değil, marazlı bir halim var. Kükürtlü sular dediniz, döndüğümüzden beri. Başına gelenleri, çektiği eziyeti, Ebe Hanım'ın suçlarcasına üstüne basa basa anlattı. Suçlamayı sabırla, yakınmayı dikkatle dinleyen kadıncağız, ''Ya bunlar hayra alametse kızım, uzan bakayım şuraya.'' diye sekiyi gösterdi. Kısa bir muayeneden sonra, ''Bebeğin karnında benim işkilli kızım, Allah hayırlı evlat versin.'' diye gülümseyen Ebe Hanım'ı duyunca Rana apışıp kaldı. ''Yani hamile miydi şimdi? Annem olacaktı yakında.'' Anlayamadı birden. Dağılmış aklını toplamak ister gibi etrafına bakındı, karnını yokladı. Kıpırdayan bir şey yoktu içinde. Anne, şimdi ben gebe miyim? Sen şimdi insanlığın en yüksek payesine eriştin kızım diyerek alnından öptü Ebe Hanım. Yaratıktın, yaradan olacaksın. Analık mukaddestir. Sevinçle eziyeti hiç böyle bir arada yaşamamıştı Rana. İstemişti, beklemişti, bebek için bunca uğraş vermişti. Müjdeyi duyduğu an neden öyle apışıp kalmıştı? Haksız yere suçladığı Nakiye Hanım'dan özür dilemek üzereyken midesi bulandı, istifra edecek oldu, yutkundu. Mukaddes ana olmak mide bulantısına mı bağlı Ebe anne? Ne zaman kurtulurum bu dertten? Ebe Hanım'ın teşhisine rağmen hamileliğinden hala emin değildi Rana. Nur topu gibi dünyaya gelecek yavrunun ağrıyla sancıyla ne alakası vardı? Nur topu değil de çarpık çupuk bir şey miydi bu bebek? Anne, Begim'e söylesem mi? Gebeyim midem bulanıyor mu desem? Gelindeki şüpheyi sezinleyen Seyla Hanım, İstiysen az bekle yavrum. İçerideki ne zaman sana gelmişem der, tepikler o zaman söylersen. Koltuğa yığıldı Rana. Analık sevdasında olmadığını, Begim'e olan sevgisini de kimseyle paylaşmak istemediğini kendine itiraf etmişti daha işin başında. Ama Begi hanımını üzmemek için ya sabır çeken zürriyetten yoksun aşiret reisi. İşte şimdi aşiret ağasının zürriyeti yoldaydı. Kursaklarında kalacaktı dedikoducu hanımların alay ve kendi sevgisinin meyvesini verecekti beyine.